programları alacağız ve onları pekiştireceğiz. Yani şimdi bu çalışma yaza kadar sürerse önümüzde Nisan var, Mayıs var. Haziran ne zaman bitecek, kesecekler bilmiyorum. 2 ay, en az 2 ay var. 8 hafta, 9 hafta falan var. Temel kavramlar, bu kavramları şimdi yani sanırım çoğumuzun bir ön çalışması yok Freud konusunda. Çok derin ve güçlü. Yani var çalışanlar, konuya girmiş olanlar var ama o zaman temelden başlıyor olarak davranacağız ve o kavramlardan ne kadarını kendimize yerleştirebilirsek bu şey, yani o kadar amaca ulaşmış olacağız. Çok komplike bir konu. Yani şeye geçmek için, örneğin bu postmodernlerin Freud yorumuna falan ya da Freud anlayışlarına geçmek için Freud'un temellerini bilmek gerekir. Temel kavramları ki onları anlayabilelim. Yani mesela Lacan çok popüler oldu. Niye popüler olduğunu hala anlayamadım ama onu okuyabilmek ve onun karşısında durabilmek için gerçekten Freud'u doğru olarak bilmek gerekiyor. Çünkü karşılaştırma yapmak gerekecek. O karşılaştırma yani Freud'un şeyine bağlı, doğru bir bilgisine bağlı. Freud'u doğru bilmeye bağlı. Şimdi bu içgüdüler konusunda şey yapalım, yani diyalog şeklinde yapalım ve şimdi sinirci
nöroz.
Evet. Onun tıbbi şeyi nedir?
Nöroz.
Türkçesi daha iyi. Sinirci. Sinirli. Evet. Sinir.
Nöroz.
Şimdi çok birbirine benzemeyen bir takım semptomlar ya da
yani hayatta boş edemiyor hali.
Ne?
Yani sinirce nedir veya nöroz nedir? Onu nasıl açıklayacağız?
Evet.
Yok yani.
Hayır, o şeye ait. Freud'de yazışan bir edebiyatçı var, bir yazar var. Romain Rolland.
Romain Rolland. Christoph diye.
Evet. Beethoven anlatıyor. Değil mi? O kullanıyor. Okyanus duygusu. Yani o ateist. Romain Rolland. Fransız değil mi?
Evet.
Ateist ama okyanus duygusu diye bir duyguyu, yani o da o, ya genel olarak bu sevgi duygusu. Buna Eros deniyor. İşte okyanus duygusu deniyor. Tanrı da denebiliyor. Eğer Tanrı'yı sevgiyle eşitlersek. Ve o, ben kullanmıyorum o şeyin. Yani okyanus duygusu. O kişisel, çok kişisel bir deyim ve ama anlattığı şey evrensel. Şimdi sinirce nedir?
Sinirce bunalım da o şey gelmiyor mu? Yani bunalım farklı
gelmiyor mu? Değil. Bunalım daha
sıradan bir şey.
Ekonomik bunalım da olabilir.
Bunalım evet. Ne yapacağını bilememe hali. Herkesin herhangi şeyi.
Sinirce sözcüğü ilk kez şu arkadaki sözcükten yani bunları ben oraya koydum. Tabii ki merak edilir diye. İskoç çekimi W. Cullen tarafından getirildi ve nedeni anlaşılmayan tüm sinir dizgesi hastalıklarını anlatmak üzere kullanıldı. Sinirci. Daha sonra 1900'de Sigmund Freud tarafından yeniden tanımlandı ve ruh çözümlemede bugün de geçerli olan tanımdır. Buna göre sinirci ruhsal kökenli bir rahatsızlıktır ve belirtileri ruhsal bir çatışmanın sonuçlarıdır. Bu çatışma bilinçsizdir ve kökenleri çocukluk dönemindedir. Gerçekleşemeyen çocukluk dilekleri saptırılarak bilinçaltında baskılanır. Şimdi sinirce ruhsal kökenli bir rahatsızlıktır ve belirtileri ruhsal bir çatışmanın sonuçlarıdır. Bir şeye bakalım, histeriye bakalım. Var mı histeri? Histeri alınmamış. Yok. Yani şimdi bu sinircide bir takım belirtiler var ve bu belirtilerin nedenleri hiçbir şekilde organik değil ya da fizyolojik değil ama her durumda şey, ruhsal. Bunu anlayabiliyor muyuz? Yani bir materyal, bir özdeksel, bedensel görünüşlü bir hastalık var ya da bir belirti. Belirti semptom. Semptom bir hastalığın şeyleri. Görünüş yani belirti işte adı üstünde. İkisi daha iyi. Semptom ya da belirti aynı anlamda. Bu belirtiler yani şeydeki sinircedeki belirtiler tamamen şey bedensel, fizyolojik kökeni olmayan fenomenler, öyle de diyebiliriz.
Yani öyle belki ayırabilir. Bütün hani sinir hastalıkları deyince bir nevroz var ve evet, psikoz var psikiyatride. Psikoz dediğimiz zaman gerçek hayatla bağlantı kuramadan tamamen farklı algılama bozukluğu, gerçeği algılama bozukluğu şeklindedir. Ama nevrozda öyle bir şey yoktur. Nevroz algılamada bir problem yoktur. Gerçeği algılayabilir ama dediğiniz gibi geçmişte baskılanan alt benliğe itilen bir takım şeylerin ortaya evet, çıkarak vücudu rahatsız etmesi sonucu ortaya çıkan bulgulardır. Aslında nevrotik kişilik özelliği olarak daha çok geçer. Evet. İlla evet, belirti bulgu vermesi de değil. Yani bu tür kişilikler işte hayatta bütün kötü şeyler kendilerine oluyormuş gibi işte öyle düşünürler. Ve bulgular dediğimiz şeylerde işte histeri de bir nevrotik evet, hastalıklar içindedir. Panik atak bozuklukları gene nevrotik kişilik özelliklerinde, nevroz hastalarında olur. Yani hani bunalım, sinir, ruhsal hastalıklar deyince biraz açmak gerekiyor.
Evet.
Hani psikoz değil, psikoz tamamıyla gerçekte işte şizofreni, paranoya gibi hastalıkları içeriyor. Nevroz daha böyle alt benliğimize ittiğimiz ve bizi işte rahatsız eden, çıkmaya çalışan
evet, peki şöyle bir ayrım yapacağız. Bu psikanaliz açısından önemli. Yani hem teorisi önemli hem de uygulamada önemli. Psikozlar psikanalizin konusu olamıyorlar.
Hayır. Çünkü gerçeği değerlendirme yetinizin bozuk olmaması gerekiyor.
Ona dikkat edelim. Evet. Yani şizofreni, parafrenya falan dediği şey Freud'un genel olarak bu şey çıldırı denebilecek. Efendim?
Şimdi
paranoya narsisizmle ilgiliydi ve paranoyada şey var, dış dünyayla yani başkası diyelim, başka dış dünyada insan ruhunun nesneleri hiçbir zaman şey değil, doğal nesneler değil, yani tinsel nesneler diyebiliriz ve bu ayrım çok önemli. Şey olabilir, tartışılabilir tabii. Ama paranoyada dış dünya bir korku nesnesi haline geliyor ve böyle değilken öyle oluyor. Yani doğal bir durumun insanda korku yaratması sağlıklı bir şey, sağlıksız değil. Bir düşmanın insanda korku yaratması o da şey, sağlıklı bir şey. Yani düşmandan korkmamak aslında sağlıksız olur. Ama paranoyada bir şey yokken, neden yokken başkasından korku var ve bunu açıklamak için Freud bir takım şeyler yapıyor, formüller kullanıyor. Bunu kendi klinik gözlemlerine dayandırarak da yapmaya çalışıyor. Ama temelde yine şey, konu kavramsal. Şimdi o zaman şeye dönelim. Bu geçen içgüdüler ve yazgılarının sonunda şey var. Sevgi ve nefret konusu var. O bu paranoya ile ilgili olacak. Bu sayfa tam 100. sayfa. Şimdi nefret etmenin kökensel anlamının da yabancı ve uyarıcı dış dünya ile ilişkiyi anlattığı yadsınamaz. Uyarıcı, yabancı ve uyarıcı dış dünya nefret konusu olabilir mi? Yani uyarı, şimdi bunlar şeyler, terimler ve Freud bunları gerçekten oldukça başarılı kullanıyor. Mantıksal olarak ya da kavramsal olarak. Ve ama yer yer tabii ki şey var, gevşeklikler var. Yani uyarıdan nefret etmek o anlamsız bir şey. Ama yabancıdan nefret etmek daha anlamlı bir şey. Yine de yabancı olduğu için nefret etmek gerekmiyor. Burada sevginin nefrete dönüşmesi ya da ikisinin ilişkisini inceliyor. Onu içgüdü olarak görüyor. O da biraz uygunsuz. Yani sevginin, duygunun içgüdü olması, içgüdüyü çok çok genel olarak düşünürsek, içeriden gelen motif diye düşünürsek, sevgi de bir motiftir ve içeriden gelir falan, tamam. Yani ama içgüdü daha çok doğaya ait bir kategori. Ayrıma kullanabileceğiz. Yani içgüdü dediğimiz zaman doğaya. Doğaya ait olmasının anlamı şu. Zorunlu. Yani insan zorunlu olarak acıkır, zorunlu olarak susar ve zorunlu olarak eşeysel dürtü alır. Bunlar şey, doğanın şeyleri. Yani bunlar Sevgi, şimdi duygu biraz daha şey bir terim, yine tine ait bir terim. Eğer sevgiyi duygu olarak düşünürsek ki öyle aslında. Belki de sevgi denen şey duygunun bütünüyle eşit. Çünkü karşılığı da oradan gelecek. O zaman onu şey diye düşünelim. Tine ait bir kavram diye düşünelim. Doğa diye. Dolayısıyla içgüdü değil. Sevgi içgüdü değil. Şey oldu, tuhaf oldu. Yani Freud orada biraz şeyini zorluyor. Ama çözümlemeleri son derece güzel ve geçerli görünüyor. Nefret
Freud içgüdü mü diyor? Pardon.
Bu yüzünüz efendim.
Freud içgüdü mü diyor? Sevgi.
Evet. Hocam, üç içgüdüden efendim.
Sizin yazılarınızı ben okudum.
Yani, tamam. Onlara gireceğiz şimdi. Tamam. Oradayız zaten. Ama sevginin içgüdü olup olmadığı ve Freud'un bunu açık olarak söyleyip söylemediği önemli. Şu an yerini bulamıyorum ama açık olarak söylüyor. Yani içgüdü sınıfı olarak görüyor. Karşıtına evrilme diye bir şey vardı ya, içgüdü yazgı. İçgüdü yazgıdan hatırlıyor musunuz? Dört taneydi. Ya da üç müydü? Yani şey var. Karşısına evrilme, kişinin kendisine karşı dönme, baskı, yüceltme. Dört tane. Bu eminim ondan. Yani onu evrilmenin ya da karşısına dönmenin örneği olarak sevgi nefreti alıyordu. Şimdi o bu incelemenin daha başlarında burada şunu şey yapmaya çalışıyorum, çıkarmaya. En başında diyor, dışsal dünya nesne ve nefret edilen özdeş olarak görünür. Dışsal dünya nesne ve nefret edilen, bu üçü de özdeş olarak. Eğer daha sonra nesne kendini bir has kaynağı olarak gösterirse o zaman sevilir. Ama o denli de benim içerisine katılır. Bu anlamlı mı? Yani nesne nefret edilen ve dışsal dünya ilk başta. Şimdi muhtemelen şey yapmaya çalışıyor. Çocukta kişilik oluşumunu çözümlemeye çalışıyor. Ya da onunla bağlantılı şeyler söylüyor. Ve şimdi hep aynı uzlamlamayı yapıyor. Eğer nesne haz duyumlarının kaynağı olursa o zaman bir motor eğilimi oluşarak nesneyi bene yaklaştırmaya, bene katmaya çabalar. Yani böyle bir şey var. her şeyi, dış dünyayı bene katma gibi bir eğilim var insanda. Yani sevdiğine, sevgi birlik gerektiriyor. Nefret, itme, uzaklaştırma, çokluk gerektiriyor. Bu şeyde Empedokles'te de var. Onun kozmolojisinde dönemler var. İşte bir dönem sevgi egemen oluyor ve o zaman şey, işte özdek birbirine yaklaşıyor, birleşiyor, organize oluyor falan ve nefret dönemi geldiğinde de her şey dağılıyor, atomik bir, atomize bir duruma giriyor. Yani sevgide çekme var ya da birlik var, nefrette itme ya da çokluk gibi bir şey var. Onu kullanıyor. Ve bu tabii ki şey, özümseme ya da asimilasyon gibi bir şey var burada, imlem var. Eriko, nesne hassızlık duyumlarının kaynağı ise onunla ego, ben arasındaki uzaklığı artırmaya yönelik bir eğilim, dışsal dünyanın yaydığı uyarıların önünden kökensel kaçma çabasını, yani kaçar diyor. Eğer nesne şeyse, hassızlık yaratıyorsa ondan o uyarıdan, organizmanın bir özelliği vardı değil mi? Dışsal uyarıları ya da genel olarak uyarıları, içsel ve dışsal, sıfıra indirmeye ve bir nirvana durumuna, denge durumuna, uyarısızlık ve eksiksizlik durumuna gelmeye çalışıyordu. Bu şey, Freud'un birkaç yerde tekrarladığı bir şey. En aza indirmeye çalışıyor, mümkünse sıfıra indirmeye çalışıyor. Uyarı hassızlık veriyor. Aynı zamanda uyarı haz veriyor değil mi? Ya da uyarı hazın kaynağıydı. Haz ve hassızlık bir arada gidecekler. Çünkü hassızlık, yani haz ve hassızlığın olmadığı durum nirvana durumu. Orada şey yok, bir istek yok, isteksizlik. İstek olmadığı için eksiklik yok. Baskıya geleceğiz yani bütün bunlardan sonra. Bu içgüdüler, ondan sonra şey, hassızlık, acı, haz ve acı. O ikisi, Freud ikisini de kullanıyor, hassızlığı da kullanıyor, unlust diye. Sevgi ve nefret, sevgi ve nefreti içgüdülerden çıkartmamız gerekiyor. Ama onun için Freud'un şeyleri dediğimiz gibi geçerli gibi görünüyor. Şimdi sevme sözcüğü, işte ben dondurma severim, şunu severim, bunu severim falan. Bunları karıştırmayın diyor, bunlar şey değil, gerçek sevme değil diyor. Yani Türkçe'de Öyle bir şey var. Başka dillerde de var. Sevme sözcüğü sürekli olarak beni nesne ile arı haz ilişkisinin alanına ilerler ve sonunda kendini daha dar anlamda eşeysel nesnelere ve yüceltilmiş eşeysel içgüdülerin gereksinimlerini doyuran türde nesnelere bağlar. Yani sevgi kendini önce genel olarak yayıyor, sonra eşeysel nesnelere. Şimdi 52. paragraf, burası önemli. Bu paragrafa dikkat edelim. Sayfa 102'de. Belirtmeye değer ki nefret etme sözcüğünün kullanımında eşeysel haz ve eşeysel işlev ile böyle yakın bir bağlantı görünmez. Yani nefret etme, nefret sözcüğü eşeysellikle ilgisiz diyor. Sevgi gibi ilgili değil. Tersine hassızlık ilişkisi biricik belirleyici ilişki olarak görünür. Bu onun için hassızlık duyumuna kaynak olan tüm nesnelerin yok edilmesi niyetiyle nefret eder. Tikre zulmeder ve onların onun için eşeysel duyumunu ya da öz sakının gereksinimini nefreti şeye bağlıyor. Eşeysel değil ama öz sakınım içgüdülerine bağlıyor. Yani dışarıdan bir düşmanca şey varsa, durum varsa, uyarı varsa yok edecek. Yani bir gözdağı varsa ondan nefret ederiz ve onu yok eder. Şimdi önemli olan şey şu, nefret yok etmeyle bağlı.
Hassızlık uyumuna neden olan nesnelerin yok edilmesini istiyor ben burada, değil mi?
Evet. Hassızlık duyumu ya da acı veren nesneler, bunlar nefret konusu oluyorlar ve bunların ortadan kaldırılmaları, yok edilmeleri gerekiyor. Bu saldırganlıkla ve süperego ile bağlanacak. Burada henüz süperego yok. Bu yazı 1915'te yazmış. 1905 miydi? 15. İşte o süperego yapan biraz zaman var. Ama hep aynı yerde dönüp dolaşıyor. Yani Freud'un uygulaması belki çok daha karmaşık ve zengin ama bu teorisi o kadar şey değil. Karışık. Tabii Evgi, ona da geleceğiz. Şimdi burada çok ters bir şey söylüyor Freud. Aşırı ölçüde analitik bir şey söylüyor. Sevgi ve nefret değişik kökenlerden gelirler ve bunlar şeydir, ayrı ayrı doğarlar. Birbirleriyle ilişkileri var ama birbirleriyle aynı değiller, bir değiller. Ve nefret daha eskidir diyor. Daha kökenseldir.
Ama onu bulamamışım, okuyacak mısın? Sizin paragrafınızda.
Ben mi koydum?
Evet, bulsam şimdi okuyacağım da bir yerde gördüm.
Ben? Ay, o, yani tamam, Freud'un gibi. Şeyine uyuyor. Uyuyor. Önce nefretle uyuyor. Yüklü. Evet.
Ama
yani.
Doğamız iyiden yana değil mi? İstemiş
evet.
İyiyle doğrudan yana. O zaman günahkar gelmek, ya kötü gelmek.
Yani niye Freud öyle diyor? Mesela bir bebek doğduğu zaman ilk davranışı şey, yok edici davranış. Yani dışarısını, dış dünyayı kendi içine alma, özümseme. Annesini emiyor.
Nereden?
Meme emiyor ve o şey, aldığı her şeyi ağzına sokuyor. Yemeye çalışıyor. Yani tamamen içselleştirme
oral,
ve
dış... Oral dönem.
Oral dönem, evet.
Yani
Freud'un şeyinde öyle, çözümü de öyle. O, biz onun doğrusunu, yani işin açıklamasını yaptığımız zaman o problem değil. Yani o Freud'un şeyi, o bir şeyden söylüyor, genital örgütlenme, ön genital sadistik anal örgütlenme diyor. Bu çok şey, karışık bir terim gibi görünüyor ama yani genital sadistik evre var. Yani bu sadizmi nefretle bağlamak yine şey değil mi, mantıklı. Aynı şey, yani sadizm dışarıya doğru yok edicilik davranışı ve ondan bile hazdı. Yani sadizmin nefretten farkı, sadizmde şey var, o yok edicilik davranışından haz, eşeysel haz duyma var. Mazoşizm o sadizmin şeyiydi, kendine dönmesiydi, yani egoyu hedef almasıydı. O da aynı şekilde kendine acı çektirmekten, kendini yok etmekten bir bakıma haz duyma gibi bir şey var. Ama orada yok etme yok, yani acı çektirme, yok etmeyle aynı şey değil. Nefret de değil bir bakıma. Yani nefret yok etmeyi amaçlar diyebiliriz çünkü nefret...
Çektirmeyi de
amaçlıyor. Genel olarak, çok soyut olarak düşün. Yani nefretin tonları var ya da kipleri var diyebiliriz. Hani kızgınlık, öfke, saldırganlık ya da başka şeyler olabilir. Ama çok genel olarak düşünürsek ego için başkasının, egonun varlığı, başkası egonun olumsuzlanmasıydı genel olarak. Yani şimdi diyalektik düşünürsek başkası egonun varlığı için koşul. Başkası varsa ego var. Ego ve başkası bir. Aslında egonun kendisi de bir başkası. Ya da benim kendisi de bir başkası. Yani kendine başkası, sadece başkası için başkası değil, kendinde bir başkası. Çünkü egoyu, onun anlamı şu, ego başka, bu karşıtların birliği koyması. Yani egoyu başkasından ayıramayız. Dolayısıyla egoyu düşmanından ya da nefretten ayıramayız. Yani egonun, şimdi sevgi duygusu egonun, analitik egonun, atomik ego için olanaksız bir şey. Atomik ego aslında şey, belki de Nirvana'ya daha uygun bir durum. Yani ilişkisiz ve uyarısız, çelişkisiz, olumsuzlamasız bir durum. Ego kendini tamamen soyutlarsa hiçbir, yani bu şey değil. Hindu'nun başarmaya çalıştığı şey buydu. Bilincini, düşüncesini, isteğini, her şeyini yok etmeye çalışıyor ve yani bu başarılabilecek bir şey değil. Belki yaklaşıyordur buna. Yani o da kendi gerçekten insan varlığını zarar verme pahasına bunu yapıyor. Sonunda insanlıktan çıkıyor. Yani Nirvana ya da Hinduizm insanlık dışı bir durum. Açıkça insanlık dışı. Bütün şeyini, insan yanlarını silmeye çalışıyor. Bilincini, duygusunu, isteğini falan. Buna da Tanrı diyor. Yani bu Tanrı demesinin anlamı şey, istence, isteği öldürdüğü zaman eksik, yalancı bir eksiksizlik yaratıyor. Negatif bir eksiksizlik. Yani sanki doyum elde etmiş gibi bunu anlıyoruz.
Bu dediğiniz gibi kişiler egoyu yakar.
Evet.
Peki sufilerin durumu nedir? Onlar da egoyu
ne yapıyorlar?
Onlar ne yapıyor? Onlar da kendinden vazgeçiyor.
Mevlana'nın şiiri. Eğer Mevlana'yı o çizgide okuysak, o Hegel'in aktardığı şiirini. Orada diyor Mevlana başkasını karşısına alıyor. Tanrı'yı karşısına alıyor ve Tanrı yok etmiyor.
Onunla bütünleşiyor.
Olduğunu söylüyor.
Sanıyor mu? Gerçekten
o. O sevgi. Yani şimdi nefret başkasıyla olumsuz ilişkiydi. Başkası egonun olumsuzlanması. Dolayısıyla başkası dolaysızca ego için nefret kaynağı. Ve Mevlana'nın şiirinde ise başkası şey, egonun kendini onda bulduğu yer. Bir özdeşlik var, bir birlik var.
Karşısını almıyor hocam. Karşısını alıp ona nefret duyuyor, başkası.
Evet. Şimdi, yani tabii Freud'un şeyi de geldiği noktada aşağı yukarı onlarla ilgili. Ama şimdi sevgi, 54'te şey diyor, sevgi benim içgüdüsel dürtülerin bir bölümünü örgen hazı elde etme yoluyla öz erotik olarak doyurma yeteneğinden türer. Sevgi kökensel olarak narsisistiktir diyor. Daha sonra genişlemiş bene katılan nesnelere yayılır ve bunlar biraz şey gibi görünüyor. Yani Musa'nın yazıları gibi ya da gökten gelen şeyler gibi, vahiler gibi görünüyor. Çünkü çok fazla şey yok. İyi bağlantı yok aralarında. Anlaması o yüzden zor. Yani sevgi doyurma yeteneğinden türer. Öz erotik olarak doyurma. Bu anlamsız bir şey. Yani sevgi içgüdüden türer diyorsa daha da anlamsız bir şey. Çünkü sevginin yani içgüdü her durumda sevgiyi türetmiyor. Hayvanlarda içgüdü var ama hayvanlarda sevgi oluyor. En azından yani kedi, köpek vesaire bunların davranışlarına, o bencil davranışlarına sevgi diyenleri yani öyle düşünenler de olabilir ama daha alt organizmalarda yine içgüdü var ve artık yani bir bakteriye falan sevgi yükleyecek şeyiniz yok, durumunuz yok. Yani sevgi, ayrıca duygu, sevgiyle içgüdü arasında bağlantı var tabii ki. Yani ama Freud'un burada köken bulma gibi bir şey var, niyeti var. O çok şey. Şimdi sevginin ön evreleri kendilerini geçici eşeysel hedefler olarak gösterirler. Anlamlı mı? Sevginin ön evreleri kendilerini geçici eşeysel, bu da güzel bir şey anlatım değil. Bu arada eşeysel içgüdüler kendi karışık gelişim süreçlerinin içinden geçerler. Eşeysel içgüdüler gelişiyorlar, değişiyorlar, modifiye oluyorlar vesaire. Bu hedeflerin birincisi olarak kendine katma ya da yiyip yutma. Şimdi bu biraz önce konuştuğumuz şey. Yani sevgi, bir şey seviliyorsa onu yemek gerekir. Kendine katmak gerekir. Ve birisi şey demişti bir zamanlar, yamyamlar aslında yiyerek şey, ona kendileriyle özdeşleştiriyorlar, bütünleştiriyorlar ve o şekilde de onu alıyorlar. Bu aslında yamyam kültürünün şeyi olabilir gerçekten düşündüğü şey yaklaşık olarak.
İtalya'da olmuştu böyle bir hadise.
Evet.
Böyle bir şeyle açıklanan.
Başka var mı? Bir tane var.
Birkaç tane olması lazım.
İkinciyi bilmiyoruz.
Bundan sonra olur mu onu bilmiyoruz.
İnternette dolaşan bin kişi falan varmış dünya üzerinde birbirini yemek üzere. Yani kimse yemek istiyor falan.
Aşk yüzünden mi?
Bu duyguya benzetmek
Freud'un söylediği şey ironik değil. Tam olarak real. Yani real bir durum için söylüyor. Bir şeyi sevdiğin zaman yersin. Ve bu şeyde de var değil mi? Seni yerim falan derler bebeklere küçük. Değil mi? Evet, Avustralyalarda da var demek ki. Burada da fazla bir öğretici şey yok. Yani nefret nesne ile ilişki olarak sevgiden daha eskidir. Bu Yunan mitolojisiyle çelişiyor. Orada Eros en eski, ilk tanrı. Onlar daha iyi düşünüyorlar herhalde. Böyle bir şey var. Yani Yunan mitolojisinde şeyden, bütün o titanlar, her şeyden daha geriye giden şey Eros. Nereden çıkartıyor bunu? Şeyden çıkartıyor. O Yemeda, bebeğin bencil davranışı, narsistik davranışından çıkartıyor. Çünkü ya da kendine yönelik, yani değil mi? Daha eskidir ve nefret bebek, yani bu şeyde de ontojeni şey olmalı. Doğru olmalı. Yani bir bireysel gelişim açısından da böyle olmalı. Nefret. Ama ona nefret demek çok anlamlı değil. Yani orada bebek karnı acıktığı için, yani o bebeğin içgüdüsel duygusunu biz de yaşıyoruz. Karnı acıkan birisi şey demek istiyor. Bu dünyayı kendi içine almak, dış dünyayı yiyip yutmak vesaire, onu nefretle paralelleştiriyor ya da nefret yok etme şey. Paranoya da bu durum paranoya değil. Yani paranoya da yok etme var. Dış dünyanın ya da nefret gibi bir durum var. Yok etmeyi nefretle paralel ya da bağlantılı görürsek o zaman paranoya her durumda şey, dış dünyaya karşı nefret. Narsisizmden paranoya nasıl geçebiliriz kavramsal olarak? Ya da yani şimdi burada şey yok, bir reel bir olay yok, bir vaka yok. Yani bir şey incelemiyoruz paranoya durumu.
Sevgiyle nesne ilişkisi kopuyor bir şekilde, biraz önce de anlattınız. Bunun yerine nefret dolayısıyla
ne kopuyor? Yani şimdi dış ego var ve dış dünya var. Ve dış dünyada daha doğrusu başka egolar var. Yani nefret burada şeye yönelik. Egodan başka egoya yönelik. Şeye yönelik değil. Eşyalara, şeylere falan yönelik değil. O anlamsız bir şey. Ego ile etkileşime girebilir. Duygu ile etkileşime girebilir. Ve yani ego tam olarak kendi üzerinde yoğunlaşırsa, kendine dönerse o zaman dış dünya onun için bütünüyle negatif bir anlam kazanacak. Onun ortadan kaldırılması, onun yok edilmesi anlamını kazanacak.
Hassızlık kaynağı.
Yani hassızlık kaynağı zaten şey, egonun ego olmayanla karşı karşıya gelmesi. Çünkü o uyarı oluyor. Uyarı... Şimdi uyarı ego üzerine mi gelir? Hayır, uyarı organizmaya gelir. Ama organizma bu bitkisel ya da bakteriyel bir organizma değil. Bu insan organizması ve insan ruhu üzerine geliyor. İçgüdü aynı zamanda ruh ve beden arasındaki şeydi, kapıydı ya da geçiş noktasıydı, kontak noktasıydı değil mi? Onu hatırlıyor muyuz? İçgüdü ruhsalın ve bedenselin şeyi, birbirine değdiği nokta. Yani o şey, geçen da ego ve başkası, yani iç ve dış dünyalar arası, orada şey var, narsisistik durumda dış dünya tam olarak yabancılaşıyor, tam başkası oluyor ve nefret nesnesi oluyor. O yüzden şey, gerçekte aslında yani narsistik kişilik sevmesi gereken nesneden nefret ediyor ve onu yok etmek istiyor. Çünkü onun kendini yok ettiğini düşünüyor. Evet.
Önce yok, sonradan oluşuyor değil mi? Şöyle mi?
Narsistik kökensel olarak var diyor. Var. Başlangıçta var ama o zorunlu ve sağlıklı ve olması gereken bir şey. Daha sonra onun tekrar ikinci narsisizm diyor. Daha sonraki narsisizm.
Her şeyin üstünde diyor. Kendini hayal ettiği gibi.
Darbe almıyor burada.
Ya darbe almıyor.
Paranoyada darbe yok.
Darbe yok, tamam.
Sadece başkası var.
Başkasından uyarı, ikaz. Uyarı alıyor.
Hayır. Başkasının kendisi uyarı oluyor onun için. Yani
başkası otomatik falan egosunu sınırlıyor. Onun egosuna evet, sınır oluyor işte. Evet. Kendi çapını gerçekleştiremiyor. Yani
çelişkiyi kaldırmak istiyor tabii.
Çelişkiyi kaldırıp akamıyor. Ondan
yani şimdi çelişkiyi şöyle biraz daha zorlaştıralım işi. Ego ve ego kendi başına kaldığı zaman, isteksiz olduğu zaman aslında çelişkiyi kaldırıyor. Ama bu Nirvana durumu, Hindu'nun durumu, bu yalancı özgürlük. Çelişkinin kalkması aynı zamanda özgürlük. Yani evet, sonsuzluk, uyarısızlık vesaire. Şimdi bu soyut uyarısızlık ya da soyut yani nirvana durumu geçerli durum değil. İkinci durum başkasıyla karşı karşıya gelmek ve başkası egoyu olumsuz diyor. Şimdi bu uyarı, bu acı, bu çelişki, bu sonluluk, bu ayrım, bu yarılma vesaire. Burada problem çözülecek. Yani bunu sürekli olarak yaşama durumu, mutsuzluk durumu, acı durumu. Çünkü başkası her zaman başkası olarak kalıyor. Burada burada bir olumsuzlama var. Bu olumsuzlanması yine mantıksal olarak zorunlu. Kendiliğinden gelen adım. Yani nirvana kaldırılırsa, ikinci aşamaya izin verilirse, olumsuzlamaya izin verilirse, ilk aşama o olumsuzlamanın kendini olumsuzlaması. O mantıksal olarak zorunlu. Yani bir olumsuzlama ortaya çıktığı zaman onun öyle kalması olanaksız. Ve olumsuz arkasından gelecek. O olumsuzlamanın olumsuzlaması gelecek. Şimdi dönelim. Yine narsistik durum ve paranoya bağlantısına dönelim. Ego başkasını yabancı olarak görüyor. Bu normal bir durum değil. Yani narsisizm aşırı bir durum. Soyut bir durum, uç durum ve orada egonun başka her şey pahasına öne çıkarılması var. Yani ego her şeyi kendi için sınır görüyor ve her şeye karşı nefret dolu. Her şeyi yok etmek istiyor. Her şeyi kendine almak istiyor ve burada paranoid sıfatını kullanmamızın zemini egonun, o soyut aşırı egonun aslında onu seven ya da sevmesi gereken de sevmesi olası olan başkasını da düşman olarak görüp tehlike olarak görüp düşman olarak görüp onu yok edilecek bir nesne olarak görmesi. Paranoya bu. Orada daha fazla ayrıntı gerekiyor. Yani tüm sanatçılar bir narsisttir. Beethoven, Mozart falan. Yani bu daha fazla ayrıntı gerekiyor. Yani narsisizm her insanda var ve bu olması gereken bir şey. O bunun olmaması aslında yanlış olur. Yani bir insan kendiyle narsistik bir ilişki içinde olmalı. Ve yani narsist kendini öpüyor. Suyu öpüyor. Sudaki imgesini öpüyor ve bu aşırı bir durum. Yani bu efsanedeki bu. Olay bu. Ve Freud bunu alıp getiriyor. Ruh çözümlemeye getiriyor. Yani güzel bir terim ve yerine oturmuş, tıpkı gibi, Ödipus durumunda olduğu gibi. Normal narsisizm ya da birincil narsisizm, tamam, ona bir şey demiyor. Dolayısıyla her sanatçı o narsisizmi taşıyor olabilir ve belki de onu kaybeden, insanlar onu kaybediyorlarsa, sanatçı olmayanlar, sanatçı onu koruyor olmalı bir şekilde. Yani çünkü o yapıyor, güzellikle uğraşıyor ve başkalarından farklı.
Ve
evet, bakarız.
Ya
şimdi bu konuda yapacak şey şu, o konuyu daha ayrıntılı olarak inceleyip daha biraz daha fazla alıntıyla ona dönmek. Paranoyanın bu, narsistinle ilişkisi, bu nefretle ilişkisi, o da açık. Yani nefretle ilişkinin çok kolay olması gerekir. Nefret, duygu planında düşündüğümüz zaman, yani başkasını duygu olarak aldığımız zaman, egonun karşısındaki başkasını duygu olarak aldığımız zaman, o eğer başkası düşmansa ya da olumsuzlayıcı ise o zaman ona yönelik olan duygu nefret olacak. Eğer başkası ego ile birse o zaman ona yönelik duygu sevgi olacak. Ve bu olumsuzlamanın olumsuzlaması yine olarak. Yani başkası egonun olumsuzlamasıydı ve o yüzden orada yarı falan vardı ve o durumun ortadan kaldırılması gerekiyordu.
Başkası geçerse diğer olumsuz, diğer sınava geçiyor. Ama geçemezse ego kendine dönüyor ve sınavdan kalıp hocaya kızmamız gibi.
Yani örgütlenmenin kuruluşu ile sevgi nefretin karşıtı olur diyor. Nefret nesne ile 55. paragraf bu. Nefret nesne ile ilişki olarak sevgiden daha eskidir. Narsistik benim uyarılar yaymakta olan dış dünyayı ilksel reddediş eliminden türer. Şimdi burada nefretin sevgiye dönüşmesi, yani bu konu galiba tamam. Freud'un söylediği şeyler hemen hemen bu kadar. Yine yani bu yazıyı okursanız haftaya tekrar dönebiliriz. Çünkü irdelenmesi gereken noktalar olabilir. Yani mutlaka var. Ama bunlar şey değil, patolojik durumlar değil. Ve ruh bilimin, ruh çözümlemenin konusu doğrudan konusu değil. Belki kuramı destekle, kuram için gerekli şeyler, çözümlemeler, sevgi-nefret ilişkisi ya da patolojik değiller. Şimdi o zaman baskıya geçiyoruz. Bu. İçgüdülerin yazgılarından birisi de baskı. Dört taneydi değil mi? İki tanesini inceledik. Yüceltme konusunda yazdığı deneme yanıp kül olmuş. Onu başka yerlerden şey yapıyoruz. Bunu toparlıyoruz ve şu an baskı bu, bunu yakmamış. Demek ki bunda bir şeyler var. Şimdi içgüdünün yazgılarından biri. Burada baskı ve baskılanan nedir konusu önemli. Baskı, niye baskı yapıyor insan? Yani onu çözmeniz gerekiyor. Dışsal uyarının tersine içgüden kaçılamaz. Tamam, bu da Freud'un kaçışlarından birisi. İçgüdüyü durdurmanın bir yolu yargı yetisinin kınamasıdır. Şimdi yerden gelen güdüden kaçamadığına göre onu durdurması gerekiyor. Yani bu aslında insanın yine moral durum dediğimiz şey ve burada hiçbir patoloji söz konusu değil ve bu aslında genel olarak psikolojinin konusu da değil. Yani içgüdüleri, dürtüleri, itkileri falan bunları eğer insan duyuncuyla denetliyorsa, durduruyorsa bu moral bir durum oluyor ve etik ya da ahlak felsefesinin konusu, psikanalizin konusu değil. Ama psikanalizle bağlantılı. O yüzden Freud haklı olarak alıyor onları. Şimdi baskı, kaçış ve kınama arasında bir orta noktadır. Bu anlaşılıyor mu? Bu da anlaşılmıyor. Biraz bilmecemsi bir şey. Yani sanki matematiksel ya da nicel bir ilişki varmış gibi. Onu geçelim. Çünkü baskı şey, unutma durumu. Yani kınama bilinçli olan bir şey. Bir şey, bir insan kendini kınayabilir yargı yetisinden dolayı. Değil mi? İçgüdü olabilir, durdurulabilir ve ama baskı ayrıca, baskıyı burada Freud şimdi birazdan çıkacak bu şeyden, içgüdüyle ilişkilendirmekten. Yani baskının, baskı esas burada bu buradaki baskı kavramı şey değil, içgüdünün baskılanması değil. İçgüdünün durdurulmasından söz edebiliriz. Bu sağlıklı bir şey. İçgüdünün kontrol edilmesi şey. Yani insan susamıştır ve o demek değil ki bir hayvan gibi girip hemen ilk gördüğü yerde suyu içecek. Birisinin önündeki bardağı kapacak ya da yani bir hayvan bunu yapar. Köpek yapıyor. Yani. Ama içgüdünün durdurulması şey, hiç de patolojik bir durum değil, hiç de psikanalitik bir durum değil, hiç de anormal bir durum değil. Bu moral bir durum ve her sürekli olarak yaptığınız bir şey. Baskılamayla hiçbir ilgisi yok. İçgüdü. Baskı koşulu, içgüdünün doyumu haz yerine hassızlık getiriyor olmalıdır. Şimdi yine içgüdünün baskılanması diyor. Yani içgüdü haz yerine hassızlık getirebilir mi? Getirebilir. Yani bir içgüdüyü doyurup onun arkasından kınanırsanız acı çekersiniz, utanırsınız vesaire. Dolayısıyla o davranışta bulunmamak daha şey olacak, rasyonel olacak. Bu da duyunç kararı, bir yargı ve moral bir durum. Bu da baskıyla ilgisiz bir şey. Yani burada Freud'un şeyini görüyorsunuz, problemleri ele alışındaki yetersizliği. Yani moral felsefe konusunda şey yok. Bilgi yok, bilgisi yok. Yani ki o dönemde moral felsefe Hegel tarafından aşağı yukarı bütününde çözülmüş. Kant'tan pek yardım alamayacak. Çünkü Kant etik ve ahlakı ayırmıyor, ayıramıyor. Yani Kant'ta da o ayrım yok. Ama Rousseau'ya gittiği zaman bulabilirdi. Okusaydı Rousseau'yu dikkatlice anlayabilirdi. Ya da Hegel okusa anlayabilirdi. Yani buradaki bütünüyle normal, etik durumlar ya da moral durumlar psikanalizin şeyine giriyor. Sanki konusuymuş gibi. Ama değil. Ama kuramsal bağlantı olarak girmesi şey, gerekli. Yani bağlantı var çünkü. Açık olan bir şey. Yani baskı, içgüdünün baskılanması patolojik bir şey değil. İçgüdünün denetlenmesi uygar olan bir şey. Ahlaksal, moral olan bir şey. Ve bunu yapmak şey değil. Freud, uygarlık içgüdülerin bastırılması üzerine kurulmuştur diyor. Biliyorsunuz öyle bir sözü var. Bu çok ayıp bir söz. Yani skandal denilecek bir şey. Çünkü uygarlık şey gibi, insanın, hayvanların bastırılması pahasına kurulmuştur gibi bir, burada bir şey, yani tuhaf bir şey, imlem var. Değil. Uygarlık insanın şeyiyle, entelektüel yetilerinin özgürlüğüyle ve moral varlık olmasıyla, törel varlık olmasıyla kurulmuştur. Yani burada baskı diye bir şey söz konusu değil. Ama arada önemli fark var. Şuna dikkat edelim. Sigara içmek yasaksa ben onu oradaki kurala uyarak yapıyorsan bu törel bir davranış, etik bir davranış. Ama Sperigo kınanmamak için onu yapıyorsa o zaman bu patolojik bir davranış. Bu etik değil. Özgür bir davranış değil. Doğru. Ama bir yerde sigara içmez diye yazıyorsa ve ben sigara içmiyorsam o zaman o şey Sperigo'dan gelen bir komutla olan bir şey değil. O duyunçtan gelen bir komutla olan bir şey. Bilinçli olarak. Bilinçsiz değil. Sperigo bilinçsiz. Ona dikkat edin. Yani doğru bu şey oraya geleceğiz. Nerede?
Yani
bu,
o bağlamda düşünün.
Fikirlerin baskılanması üzerine kurulmuştur.
Yani. Sperigo bağlamını düşünün.
Yani Sperigo bir patoloji. Sperigo şey değil. No. Yani şimdi tamam onları irdeleyeceğiz elbette. Yani Sperigo'nun insan davranış, modern davranışta rolü var ve modern kültürde de rolü var. Sadece şey, yani uygarlık eğer Sperigo üzerine kurulmuşsa o zaman ondan ilk önce şu çıkıyor, uygarlık bilinçsiz bir kurum. Ya da kültür bilinçsiz bir yaratı. Çünkü Sperigo bilinçli değil, Sperigo bilinçsiz. Dikkat edin, bunlar önemli. Yani burada insanın gelişiminde şey var, özgürlük faktörü var. Ben uygarlığı, insan, tin uygarlığı bilinçli olarak kuruyor. Çünkü tin ussal bir varlık. Yani bunu eğer baskılayarak bir şeyler, kendinde bir şeyleri baskılayarak yapıyorsa, bir baskı sürecinin sonucuysa, o zaman bütün kültür şey, Freud'un zaten kültüre tanısı koyduğu tanı o. Yani bu kültür hasta diyor. Çünkü baskı üzerine dayanıyor. Hegel ya da şey Aristoteles ya da Jean-Jacques Rousseau falan bunlar tam tersine yani kültürde şeyi görüyorlar, insanlığın gelişmesini görüyorlar. Bütün kültür baştan sona geçici. Çünkü sürekli dönüşüm demek, sürekli. Yani kültür şey değil, hiçbir aşamasında son nokta değil, son durak değil. Bugün de değil. Ve tarih bunu gösteriyor. Orada önemli olan ilerlemeyi görebilmek. Onun için de usul varsayılması gerekiyor. Ve usul reddedenler tarihsel gelişmeyi de reddediyorlar. Şimdi şey, uygarlık ve kültürü ayıracağız. Kültür daha genel bir terim ve insanlığın yaptığı her şey, kültür. Her şey. Yani savaşlar, barışlar ya da sanat yapıtları, dinler, felsefeler, bütün bunlar kültürün içine giriyorlar. Bunun tersini söyleyemem. Tin kültürel bir, yani tin doğanın karşısında kültürel olanı temsil ediyor. Bütün de tinsel olan her şey kültüreldir diyebiliriz. Yanlış olmaz. Devlet kültürel bir şey, sanat kültürel bir şey. Bilim o da kültürel bir şey. Yani bilimin kültürel olmadığını söyleyemeyiz. Ama uygarlık dediğiniz zaman Freud onları karıştırıyor. Onları eş anlamlı olarak kullandığını söylüyor. Uygarlık ve hoşnutsuzluklarında. Bu iki terimi diyor. Yani uygarlık ve şey, kültür. Bunları şey diyor. Anlamdaş olarak kullanıyorum diyor. Sanki aralarında hiç ayrım yokmuş gibi. Büyük ayrım var. Uygarlık şey, bir ideal. Yani ve uygarlık insan potansiyelinin gelişmesi açısından olumlu terim. Yani barbarlık kültürel bir şey olabilir. Yani Moğollar, örneğin Moğollar tamam belki o sanıldığı kadar şey değiller, yabani değiller ama her şeye rağmen epeyce yok edicilik yaptılar ve onlara barbarlık demek şey değil, yanlış değil. Yani barbarlığı şeyle uygulayabiliriz. Yani İskender'in Tebesi oradaki nüfusu katletmesi, 6000 kişiyi kılıçtan geçirmiş. Yani kent yenildikten. O da barbarca bir davranış. Ama bu demek değil ki bütününde barbar. Yani barbarlık uygar duruma uygulanabilecek bir şey değil ama kültürel bir duruma uygulanabilir. Uygarlaşma diyebiliriz. Uygarlaşma süreci. Süreç bir erek. Yani gelişmiş şu demek. Bugün uygar ama yarın daha uygar.
Mesela öngereye alıyor uygarlık.
Ayıralım bu şey. Yani uygarlık ben az önce uygarlık bir ideal, kültür bir realite.
Öyle diyeyim. İdeal var herhalde. Yani
uygarlık her şey isteğinin, bütün dünya istencinin şeyi anlatımı. Yani Schopenhauer'ın anlamında değil ama kültür istencin cisimselleşmiş her şey onun istenciyle yaptığı bir şey. Bir bina yapabilirsin, bir tapınak yapabilirsin, bir şiir yazabilirsin, bir film ve senfoni besleyebilirsin. Ve şey var, pratik yan var. İstenç, pratik yan istençle ilgili.
Ama ustal
istenç
değil o zaman. Çünkü olumlu, olumsuz
her şey.
Varlıkta,
her şey. Kültür her şey. Uygarlık her şey. Uygarlık ideal.
bir uygarlığın düşünsel ve moral yönü kültürdür diyemez miyiz?
Uygarlığın düşünsel ve moral yönü. Estetik yönü.
O kültürdür.
O da kültür. Hayır. Yani tamam öyle bir şey. Bu kültür. Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Bir ağaç var. O ağaç doğanın yetiştirdiği bir ağaç. O ağaç kültür değil.
Evet.
Doğa. Değil mi? Yani bir adada olsun, o ağacı görüyorsunuz, doğa onu yetiştirmiş, büyütmüş, yağmurlar falan filan ve ağaç meyveler veriyor ve o arı doğa. Hiçbir şekilde kültür değil. Kültür, ya da bir buğday tarlasını düşünün, o buğday, pardon tarla değil tabii, tarla kültürel bir şey. Yani bir buğdayın böyle kırlarda yetiştirilen, kültür şey, o şeyi... Yabani durumu kontrollü duruma getirmek. Yani insan istencinin, insan pratiğinin altına getirmek. O ağaç, bütünüyle doğal olan ağacın üzerinde gidip şey görürseniz, bir kalp işareti görürseniz o doğa değil, o kültür. Oraya o insanı bir çizik görürseniz, yani doğanın yapamayacağı, o çizik kültür. Öyle diyebiliriz. Yani kültürün çok şey tanımı var, çok çeşitli tanımları var. Herkes kendine göre tanımlayabilir ama kültür ekinden geliyor. Ekmek, yani insanın ektiği, doğanın yaptığı, doğanın ürettiği değil. İnsanın ektiği. Şeyde de, Latince'de de öyle. Yani köken olarak, etimolojik olarak da öyle. Yaptığı her şey uygarca olmayabilir. Uygarlık olumlu bir, uygarlığın karşılığı barbarlık, kültürün karşılığı doğa. Eğer şey yaparsanız, o karşılıklar içinde düşünürseniz kavram çözülür. Yani kavramı belirleyen şey onun karşıtıydı, değil mi? Kavram karşıtıyla belirleniyor. Siyah beyaz da belirleniyor. Siyahı belirleyen şey şey değil. Yani başka renk de belirlemiyor ayrıca. Yani siyah sarı da belirlenmez. Ama kendi karşıtı belirler ve onun dışındaki şeyler asla belirlenmezler. Yani siyahın aklınıza ne gelirse, yani bir iskemle tarafından, bir gezegen tarafından ya da bir ses tarafından falan belirlenmesi söz konusu değil. Onlarla ilişkili olmasına karşı. Uygarlık ve barbarlık karşıtlar olarak alırsak, o zaman kültür uygarlıktan, yani doğayla ilişkiyi belirtiyor. Doğanın o, doğanın ötesi, doğanın doğaüstü diyebiliriz. Kültürel olan, metafiziksel olan diyebiliriz. Fizik ötesi, doğa ötesi anlamında.
Uygarlıktır. Evet. Demiştik daha evet. Önceki derslerde hatırlıyorum evet. Ben. Bunu nasıl açarsın?
Evet, uygarlıktır tabii. Yani şimdi sevgi ve nefret bunları aldığınız zaman insan doğasında evet. İnsan doğasında şey var. Antigone'nin bir sözü var. O Sofokles şeyinde Sofokles. Doğam sevgiye katılmaktır ve nefrete katılmak değil. O yüzden şey yapıyor, o gidip kardeşlerini şey yapıyor, gömüyor. Ve tiranın şeyini çiğniyor, buyruğunu çiğniyor. Çünkü daha yüksek bir yasa ya da gerçek insan hakları karşısında tiranın buyruğu şey, tamamen şey, geçersiz ve değersiz. Yani o cesareti gösteriyor. İsme ne gösteremiyor? Niye gösteremiyor acaba?
Birçok insan gösteremiyor.
Birçok insan niye gösteremiyor? Yani bu şimdi şey değil, bundan şu çıkmaz, bir yasa var ama ben evrensel insan haklarını düşünüyorum, gidip o yasayı çiğneyim. Yani burada öyle bir risk var. Hegel buna kesin olarak şey yapıyor, uyarı getiriyor. Yani duyunç yasa karşısındaki ilişkisinde kendini yasa altında tutmalı. Yani yasa var, yasa kötü, öyleyse... Ben yasayı çiğneme hakkını taşıyorum. O zaman bu özgürlüğün sonu olacak. Çünkü yasanın ve devletin sonu olacak. Herkes yasayı çiğneyecek. Çünkü herkesin kendi tikel duyuncu var, kendi tikel değerleri var, kendi tikel iyileri var, haklıları ve doğruları var ve o zaman gidip birisi bankayı soyacak. Çünkü ben bunu yapıyorum, bu şey iyi bir, haklı bir eylemdir falan deyip yani bundan tam bir kaos çıkıyor açıkça. Duyunç ve şimdi o çok özel bir durum. Orada evrensel insan hakları çiğneniyor. O çözümleme zor bir çözümleme. Şimdi ona girmeyelim. O uygarlık ve kültür arasındaki ilişki. Bu baskı konusuna dönersek, tekrar dönelim. Tekrar gelirse uygarlık, barbarlık ve kültür ya da doğa ilişkisine baskı kökensel bir savunma düzeneği. Bu biraz daha mantıklı gibi görünüyor. Baskının doğası, birincisini okudum. Savunma, zaten başlangıçta diyor, savunma sözcüğünü kullanıyormuş genellikle bu baskı yerine. Evet, savunma düzeneği ama kökensel bir savunma düzeneği değildi. Baskı, yani şimdi savunmaya uymuyor. Savunma kendisi demiş, yani Freud'un kendisi baskını, baskı yerine savunma, baskı bilinçli ve bilinçsiz ruhsal etkinlikler arasında bir ayrımın getirilmesinden önce o reddediş, baskı üzerine tam anlayış, bilinçli ve bilinçli ayrımını yapmamız gerekiyor. Baskı ve bu bilinçli ve bilinçsiz terimler arasındaki ilişki. Bunu düşünelim. Bilinçli olan baskı, bilinçli olanın baskı ilişkisi nedir? İlk soru bu. Bilinçli olanın baskı ile ilişkisi yoktur, değil mi? Bilinçli olan baskılanmayandır. Yani benim bilincimde olan şey, açıkta olan şey aşağılara itilmiş, bastırılmış, baskılanmış olmayandır.
Ertelenmiş
olayım. Bilincimde olan şey, baskısız olan, ertelenme belki ayrı öyle bir şey, tamam o öyle bir bağlantı olabilir ama bu bağlamda ilgili olan şey onun yasaklanmış olmaması, bilince baskı evet. Hangi, o şey mi, çözümlemeler mi?
Evet. İnsanı yaralayan, ona acı veren, Eros'un hakkının çiğnenmesidir. Baskı doğal değil ama tinsel bir kavramdır.
Evet.
Sevgiden vaz.
Yani baskı tinsel, doğal değil. Evet.
Evet. İnsanı çıldırmaya zorluyor.
Eros'tan.
Yani, sevgisizliğin reddi ne demek? Hani değilim değili kendisi gibi bir anlamı varsa ya.
Tabii. Tabii ki. Sevginin olumsuz, sevgisizliğin olumsuzlanması sevgidir.
Sinirce sevgisizliğin reddedilişidir.
Yani sinirce kim olan diyor ona? Sevgi demek.
Freud mu? Şey diyor, moruk çözümü, modernlik
yazısı. Tamam, o
yardımda.
Benim, evet.
İnternet
okudum.
Tamam.
Sinirce sevgi oluyor.
Suçlusuzsunuz yani.
Bir daha okur musun o?
Siz yazmışsınız. Hatta şu
çok eski, 10 seneden fazla oldu.
Dünyayı açlık ve sevgi döndürür.
O Schiller'in sözü.
Diye alıntı yapar Freud Schiller'den. Evet. Ruh çözümleme, olgusallığı gerçekte olduğu gibi ruhsal bir yapı olarak alır.
Tamam.
Kişi sinirceye yol açan çatışmayı doğa karşısında kuşlar ve böcekler, evet, çiçekler karşısında değil ama toplumsal ilişkiler dünyasında yaşar. Doğa değil ama insan acı verir. Baskı kavramının ona doğanın söz verdiği doyumlardan vazgeçmeyle hiçbir ilgisi yoktur.
Yoktur.
Doğal, evet, engelleme bir engellemedir. Açlık ruhu hasta yapmaz, öldürür. Evet. Eşeysel açlık. Hiçbir şey yapmaz. İnsanı yaralayan, ona acı veren, onu hasta yapan, ust dışına çılgınlığa iten duygu,
evet,
verilmiş, ruhunun yaralanması.
Evet, bir insanın içgüdülerine doyum vermeyin, erotik içgüdülerine, eşeyse o insana hiçbir şey olmaz. Ama bir insana sevgi vermeyin, o insan ölür.
Baskı doğada yok işte, insanla ilgili,
evet, kavram. Yani çünkü içgüdüler doğal, insan doğal yanı ve insan doğal yanı ikincil yanı, yani bedensel. İnsan susuzluktan da ölmez, fizyolojik olarak ölür. Yani içgüdü şey, organizma dayanmaz ona. Ve hiçbir zaman da şey olmaz, psikolojik bir bunalım ya da bozulmaya uğramaz bir insan susuzluk çektiği için.
Evet.
Yani doğa insanın şey yanı, ölü yanı, öyle diyebiliriz. Tinsel yanı değil. Ama bir insanın bütün sevgisini, sevilmesini silin, o insan yok olur. Ve
ben baskıyı şöyle tanımlıyorum.
Çünkü sevgi...
Kime? Baskı bu noktadan öte çıkıyor. Kendine ve bir başkasına yönelik bir karşıda siz bir tinsel baskı veya bir tehdit görüyorsunuz.
Doğru.
Yani o nefreti ne topluma geri ver, yansıtıyorsunuz.
Evet. Bilinçaltı ve nefret ilişkisi özel önemli bir şey. O yine burada Freud'dan onu bulup çıkaracağız. Yani bilinçaltı nefretli ilişkisi doğrudan olmalı. Çünkü orada bir şey var. Yani bilinç baskıda bir Eros'un yaralanması var, sevginin zedelenmesi var ya da insanın esas özel yanının, ruhunun durdurulması gibi bir şey var. Şimdi baskılanan şey içgüdü değildi ve Freud da oradan çıktı zaten. Baskı, ilk baskı evresinden söz ediyor. İçgüdü temsilcisinin bilince girmesi problem bir sözcük ve onu yani net olarak iyi bir anlatım okurken ona takılmayın. Yani bu içgüdünün bağlı olduğu, içgüdü, Freud'un içgüdü dediği şeyin bağlı olduğu bir tasarım, bir yaşantı. Yani baskılanan şey içgüdü değil ve içgüdünün ilgili olduğu bir olay. Erotik içgüdünün, eşcinsel içgüdünün ilgili olduğu bir olay. Ve burada bu olay baskılanırken kendisiyle birlikte ona bağlı olan, bağıntılı olan başka bir olaylar halkası daha var ya da olaylar alanı var. Onu da birlikte dibe götürüyor, aşağıya götürüyor, bilinçaltına götürüyor. Ve bu ikincil bağlantılar, bunlar bir odak noktası var biliyorsunuz. Asıl baskı bir de ikincil diyelim ona. Onlar daha sonraki serbest çağrışım, özgür çağrışım sürecinde kendilerini açığa çıkarabilen şeyler. Daha zayıf olan ve düşlerde açığa çıkar diye Freud sık sık. Yani gündüz normal olarak hatırlamayacağınız, anımsamayacağınız, yani baskılama durumunda kalan şeyler önemli ölçüde gece düşlerde kendilerini şey yapıyorlar, koparıyorlar o şeyden. Yani bir şey var, odak noktası var baskının, yani baskılanan içeriğin bir esas şeyi var, asıl olay var. Bir de onunla bağlantılı da ikinci türde onu anımsatan şeyler var. Onlar, bu biraz şey gibi oluyor, fiziksel ya da çok mekanik bir açımlama oluyor ama Freud'un dediği aşağı yukarı böyle. Onları bilinçsizden bilinçliye getirmek daha kolay ya da onlar daha az baskı görüyorlar, daha az dirençle karşılaşıyorlar ve yani psikanaliz onları yakaladığı zaman, analizan onları yakaladığı zaman tamam diyor şey, artık yani esas odağa doğru gidebilir onları izleyerek o şeyleri daha özgür çağrışım. Orada da şey analizdeki kişi şey yapıyor, takım sinyaller veriyor şeye, doktora ya da analizana, yani
hipnoz olmadığı sürece verdiği bilgiler ne kadar doğru olur?
Yani bu hipnozun kalkması aslında bunun için koşul. Yani hipnoz buna katkıda değil, tam tersine engelleyici oluyor hipnoz. Ve
farkında değil ya da baskılanan şeyin ya da uzun da uzun süre baskılarda, evet. Şimdi rüyalarda da tabi maalesef birebir olmadığı için
evet.
Sembolleri doğru o zaman, yani doğru evet. Sembolik yapısını doğru açmak, doğru okumak. Yani psikanalizin, bütün kadarıyla psikanalizin temeli bu. Rüyalardan başlıyor.
Tabii.
Doğru.
Yani çünkü insan... Lacan çok popüler. Belki ilgilenen Lacan anladığım kadarıyla. Yani psikanaliz Freud ile ilgilenen Lacan. Şimdi Lacan, ona bir şey yapacağız, daha kuramsal yanına da gireceğiz, burada da gireceğiz şu anda. Yani bilmekte yarar var, hem Freud'u daha iyi anlamamızı sağlayacak hem de bu son dönemdeki ne var mı sonunda?
Belli belirsiz okunuyor.
Belli belirsiz, burada Lacan, o üzerindeki şey. 1901'de doğmuş, 80 yani. Şimdi bunlar önemli, babası satıcıymış görüyorsunuz, annesi koyu katolik, öyle demek gerekir. Ve Cizvit eğitimini görmüş, Cizvit eğitimini görmüş. Bu Erbakan'dan daha fanatik bunlar. Tayyip Erdoğan liberal kalır onların yanında. Cizvitler. Kral şeyler, katolikler bunlar. Yani Papa'nın paralı askerleri deniyor bunlara. Ve kapısı, Fredrik kapısı da onlardan. Aslında bunlar şey fanatikler yani. Ha? Şimdi bu eğitim aldıktan sonra 20'lerde yani 20 yaşında sağ kanat aksiyon Fransız. Yani şeyin Fransız devriminin gerisine dönmeyi istiyor. İsteyen bir grup. 1920'lerin ortalarında dini bırakıyor. Tıbba, burada felsefi olarak Jaspers ve Mateo var. Yani bu Lacan'ın şeyi, felsefi background'ı böyle bir şey. 1936 yılında, yani kendisi 37 yaşında oluyor değil mi? Çözümlemesini sunuyor. Mirror, ayna evresi diyeceğiz. Ayna fazı ya da. Sonrası psikanalist Ernest Jones'u biliyorsunuz. Freud'un şeyini başlamalı, kısaltılmış bir versiyonu. Bu Freud birinci elden bilen, tanıyan ve doğru yolunu, yani Freud'un şeylerinden, dostlarından, arkadaşlarından olması. Yani kesinlikle öğretti. Ended. Yani buradan şu çıkıyor. Lacan'ın söyledikleri Freud'un kuramıyla karışmıyor gibi görünüyor. Bu çıkarsamayı yapabiliriz. Olmamız gerekiyor. Yani Ernest Jones gerçekten şey değilse, dengesiz biri değilse ya çok çok de olmadığı kabul ediliyor. Yani Ernest Jones çok saygıdeğer bir insan. Orada problem, sorumluluk Lacan'a düşüyor. Şimdi Salvador Dali ve Pablo Picasso ile yakın ilişkiler içinde sürrealist, yani bu şeyi göstrasyonalist ve çevresi de genel olarak o modernist, modern rasyonalist denebilecek bir şeydeler. Genel olarak rasyonalistler ve Freud açıkçası şeyden daha yüksek bir yetki yoktur diyor. Yani şimdi realizm ise tam tersi. Bir tür irrasyonalizm. Lacan'ın kültürel yapısı ya da bilinç yapısı şu anda şurada tartıştığımız şeylerini anlamaya pek uygun değil. Ona dikkat edin. Burada ruh çözmemeyi doğru olarak incelediğimiz düzeye dek Lacan, Freud'u anlayan biri olarak görünmüyor. Anlamayan biri olarak görünmüyor. Bundan emin olmak için bu bilgiyi sağlamlaştırmamız gerekiyor kendi bilgimizi. Çünkü dediğim gibi Lacan'ı yorumlayabilmek için Freud'u kendinde olduğu, kendinde Freud'u bilmemiz gerekir ve kendinde Lacan'ı bilmemiz gerekir. O zaman karşılaştırmanın bir anlamı olur. Kendi Freud'u, bu temel kavramları iyi anlamak demek. Baskı, bilinçsiz vesaire. Ben epeyce yazı karıştırdım son günlerde. Maalesef bu kavramlar yok bile şeyde Lacan'da. Aynalar maynalar var. Yani göreceğiz. Şimdi Fedia yazısından çekilen bu İngilizce Tünceler, Lacan belki de diyor erken sürrealist sempatilerini hiçbir zaman terk etmedi diyor. Yani her zaman evliliği şey olarak görüyor. Konvulsif. Konvulsif ne demek? Konvulsif. Konvulsif
vardı ya yani.
Yok. Konvulsif şey.
Konvulsiyon.
Saplantı.
Yani, obsesyon o saplantı. Konvulsiyon başka. Konvulsiyon kasılma.
Kasılma.
Evet. Kasılma gibi. Kasılmayı güzellik olarak görüyor şey. Kasılma yani bunlar deliğin irrasyonizm olduğunu anlayabilecekler çünkü usu zaten reddediyorlar. Yani Michel Foucault'da var, irrasyonel delilik de diyor, usun bir türüdür diyor ya da üstüdür diyor. Yani ikisinin arasında ayrım yapmıyor. Delilik ve normallik. Felsefi kökenleri en de şey galiba alan köken kaynak bir şeyde Heidegger'de var. Heidegger'in logos'u reddetmesi ve ona söyleme çevirmesi ve Lacan'da da bilinçaltı lingüistik bir yapı olarak görünüyor. Bunların depolandığı, bastırıldığı ve gizli tutulduğu tam olarak, yani burada bir coğrafi bölge ya da topolojik bir şeyden söz edilmiyor bölge derken. Yani baskı içeriği, baskılanan içerik Lacan'a göre şey...
Sözel öncesi bir durum.
Ama orada o ayna evresi, ayna evresi değil mi ilk evre? Ayna evresinde dil, lingüistik bir şey olanaksız, bütünüyle olanaksız. Ayrıca bir de öyle bir durum var. Pre-verbal ne demek? Pre-linguistik demek. Yani henüz dil yok, henüz düşünce de yok. Yani bebekte ilk ayla 6 ay için kavram yok. Hiçbir anlamlı söz çıkmıyor ve bebek dünyayı anlayacak hiçbir kategori taşımıyor. Yani orada Freud'u da biraz düzelteceğiz çünkü Freud 6 yaşındaki bir bebeğe, hatta 12 yaşındaki bir bebeğe anne kavramını ya da baba kavramını yükleyemez. Bu babanın ne olduğunu ancak 6, 7, 8 yaşlarında falan öğreniyor. Freud o Ödipus kompleksiyle ilgili olarak orada bir takım hatalar yapıyor gibi geliyor bana ama şeyi düşünelim yani 6 ay ya da 1 yaşındaki bebek hiçbir yetenek taşımıyor, hiçbir sözcük yok, hiçbir düşünce öncesi yok. Bakalım yani eğer gerçekten şey varsa yani Freud'dan kaçmış ve rasyonalizmi kutluyor. Bilinçlilik duyuyor çünkü doğayı keserek öldürüyor. Yani arabayı kesmemeli, işte kurbağayı kesmemeli falan. Bu delilik aslında yani bu kendisi bunun irrasyonel bir şey. Kurbağayı kesmeye karşı çıkıyor ama muhtemelen kendisi vejetaryen değil, o kurbağaları ya da Fransız olduğu için muhtemelen kurbağayı yiyor yani. Ama kesilmesine karşı çıkıyor. İrasyonuz.
Zaten
şimdi Lacan'ın son olarak bu şeyden de bunlar atılıyorlar ya da ayrılıyorlar. Yani psikanalizde, klasik psikanalizde, klasik diyeceğim, ortodoks demeyeceğim, klasik psikanalizde aralar pek iyi değil. Bireyi, isteğin arındırılması gerektirir. Ve bu Lacan ayrıca şey yapıyormuş, ders veriyormuş, belirsiz uzunlukta olan dersler veriyormuş ve bunlar genellikle ücret alıyormuş katılanlar kimseye. Althusser tarafından desteklenmiş. Althusser'in kendisi de şey, psikoloji öğrenmiş.
Yani kadar...
Lacan da intihar ediyor galiba. O da Lacan intihar. O da
öyle. Deniz intihar ediyor.
Lacan da öyle diyor. Yani. Althusser.
Hocam ben bir yerde de Freud'un son dönemlerinde ciddi kokainman olduğunu okudum. O da doğru mu?
Defko. Lacan içinden biliyorlar.
Freud için diye var.
Freud. Aa, hayır, Freud şey, kokain o dönemde onlar şey, bunu gibi değil. Yani o dönem...
Dere için kendinde kullandığı.
Ondan ölmez mi hocam? İyidir,
Freud hakkında da çok fazla şey vardı.
Spekülasyon tabii, bilgi evet. Değil belki.
Karalama, iftira, dedikodu falan. Evet. Yani onlara dikkat edeceğiz. Yani, bakın şu bir numara, onu da son olarak şey yapalım. Lacan'ın, Freud'un ruh çözümlemenin temeline dili koymasını ya da lingüistik olarak, bilinçsiz içeriği lingüistik olarak görmesini Freud'daki temeli şey. Freud'un dil suçmeleri, şakalar vesaire. Bunlar Freud'da var ve Lacan bunları bilinçaltının lingüistik olduğunu kabul etmek için yeterli görüyor. O. Bu da pek şey değil. Yani
Freud'un farklı amaçla söylüyor.
Evet, pek inandırıcı değil. Yani Lacan'ın durumunda şey var. Oldukça gerilmiş veriler var. Yani normal hemen hemen hiçbir şey yok. Her şeyde bir şey var. Tantik var. Şey var mı Türkçe'de?